Ayrım 10.
Arada bir öylesine ummi diyor, usulca mırıldanıyor. Kimi zaman kum tepelerinin arasından masmavi denize bakarken kendi kendine solur gibi konuşur onunla. Ne söylemesi gerektiğini pek bilemez. Çünkü aradan öyle uzun zaman geçti ki anasının nasıl olduğunu bile unuttu. Belki sesinin tınısını bile unutmuştur. O zamanlar duymayı sevdiği sözcükleri de. Nereye gittin ummi? Beni görmek için buraya gelmeni isterdim. Ne kadar isterdim. Lala kuma oturuyor, yüzü denize dönük dalgaların ağır devinimine bakıyor. Ama deniz çölden gelen kırmızı yolların üzerinden, kamyonun boğucu tozlarının arasından ilk gün gördüğü deniz değil. Ummi, beni görmeye gelemez misin? Bak ben seni unutmadım. Lala belleğinde anasının bir zamanlar söylediği sözlerin, şarkıların izini arıyor. Ama onları yeniden bulup çıkarmak çok zor. Gözlerini yumup geriye doğru bir dalış yapması gerek. Olabildiğince uzağa, dipsiz bir kuyuya düşer gibi. Lala gözlerini açıyor çünkü belleği bomboş. Kalkıyor, kumun üzerine köpüğü yayan suya bakarak kumsalda yürüyor. Güneş omuzlarını ve ense kökünü yakıyor, ışık gözlerini kamaştırıyor. Bu Lala'nın hoşuna gidiyor. Rüzgarın dudaklarına savurduğu tuzu da seviyor. Kumun üzerinde terk edilmiş kabuklulara bakıyor. Pembe, saman sarısı sedeflere, içleri boşalmış salyangozlara ve uzun yeşilli siyahlı kül rengi lal rengi yosun şeritlerine. Bir ahtapota ya da bir vatoza basmamaya çalışıyor. Kimi zaman sular çekilirken yassı bir balığın bulunduğu yerde kumun üzerinde garip bir kaynaşma oluyor. Lala kıyı boyunca çok uzaklara kadar yürüyor. Dalgaların sesi itiyor onu. Arada bir duruyor. Ayaklarının dibine akmış kendi koyu gölgesine ya da köpüğün şalkına bakarak kımıldamadan duruyor. Ummi diyor yine Lala. Geri dönemez misin? Bir dakikacık olsun. Seni görmek istiyorum. Çünkü yapayalnızım. Sen öldüğün zaman ama beni götürmeye geldiğinde onunla gitmek istemiyordum. Çünkü seni bir daha göremeyeceğimi biliyordum. Geri dön. Bir dakikacık olsun. Geri dön. Gözlerini yarı yarıya yumarak beyaz kumun üzerinde yansıyan ışığa bakınca Lala orada Ummi'nin ülkesinde evin çevresindeki büyük kum tarlalarını görebiliyor. Bir an kurumuş ağacı gördüğünü sanıyor ve ürperiyor. Kalbi daha hızlı çarpıyor ve kum tepelerine doğru koşmaya başlıyor. Denizden esen rüzgarın kesildiği yere. Sıcak kuma yüzüstü atıyor kendini. Küçük dikenler entaresini biraz yırtıyor ve minicik iğnelerini karnına ve kalçalarına batırıyor. Ama o buna aldırmıyor bile. Bedeninin ortasına şiddetli bir sancı saplanıyor. Öyle şiddetli ki bayılacağını sanıyor. Elleri kuma dalıyor, soluk alıp vermiyor. Bir tahta parçası gibi çok, çok katılaşıyor. Sonunda gözlerini ağır ağır yeniden açabiliyor. Onu bekleyen kurumuş ağacın gölgesini gerçekten görecek sanki. Ama ortada ağaç falan yok. Gökyüzü engin, masmavi ve Lala kum tepelerinin gerisinde uzun uzun çarpan dalgaların sesini duyuyor. Ummi, ah ummi diye inliyor Lala yeniden. Ama şimdi açık seçik görüyor. Orada kuru ağacın önünde taşlarla kaplı büyük bir alan ve toz var. Öyle geniş bir kırmızı alan ki dünyanın öbür ucuna kadar uzanıyor. Tarla bomboş ve küçük kız tozun arasında kuru ağaca doğru koşuyor. Ama öyle küçük ki alanın ortasında birden kayboluyor. Kara ağacın yanında nereye gideceğini bilmeden duruyor. O zaman avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ama sesi kırmızı taşların üzerinde yankılanıyor. Güneş ışığında dağılıyor. Bağırıyor. Çevresini saran sessizlik çok korkunç. İnsanın yüreğini daraltan, acıtan bir sessizlik bu. O zaman kaybolan küçük kız düşe kalka dosdoğru gidiyor. Çıplak ayaklarını taşların sivri köşelerinde yaralıyor. Sesi hıçkırıklara boğulmuş, soluk alamıyor artık. Ummi, ummi diye bağırıyor. Kendi sesini açık seçik duyuyor şimdi. Taşlı ve tozlu alanın ortasında hapis kalan, kendine dönen, boğulan sesini. Zamanın öbür ucunda duyduğu bu sözler canını yakıyor. Çünkü Ummi'nin geri dönmeyeceği anlamına geliyor bunlar. O zaman birdenbire taşlı ve tozlu alanın orta yerinde kaybolan küçük kızın önünde ağaç beliriyor. Kuru ağaç. Susuzluktan ya da yaşlılıktan ölmüş ya da yıldırım çarpmış. Çok büyük değil ama kılçık gibi her yöne dikilmiş eğri dalları, burmalı lifli kara gövdesi ve kayalara düğümlenmiş uzun kara kökleriyle olağanüstü bir ağaç. Küçük kız ağaca doğru yürüyor. Ağır ağır, nedenini bilmeden. Kömürleşmiş gövdesine yaklaşıyor ve elleriyle dokunuyor ona. Ve birden korkudan donup kalıyor. Kara ağacın tepesinden bir yılan uzun uzun çözülüp aşağı süzülüyor. Dallar boyunca bitip tükenmeyen, kayışı sırasında pulları kuru dalların üzerinde madeni bir sesle gıcırdıyor. Yılan rahat rahat iniyor. Grini mavili bedenini küçük kızın yüzüne doğru uzatıyor. Kız gözünü kırpmadan yılana bakıyor. Kımıldamadan, soluk bile almadan. ve gırtlağından hiç ses çıkmıyor. Yılan birden duruyor, ona bakıyor. Kız o zaman geriye doğru sıçrıyor ve var gücüyle koşmaya başlıyor. Taşlı alanın ortasında bir başına, ağzı kurumuş, gözleri ışıktan körleşmiş, ıslık çalan soluğuyla bütün dünyayı baştan başa katedercesine koşuyor. Bir eve doğru, onu kollarının arasında sıkı sıkı saran ve yüzünü okşayan Ummi'nin gölgesine doğru koşuyor. Ummi'nin yumuşacık saçlarının kokusunu duyuyor ve tatlı sözlerini. Ama bugün kimseler yok. Beyaz kum alanın ucunda hiç kimse yok ve gökyüzü daha da uçsuz bucaksız, daha da boş. Lala kum tepesinin kuytusuna oturmuş, bedeni ikiye katlanmış, başını dizlerinin arasına gömmüş. Güneşin ense kökünü, saçlarının ayrıldığı yeri yaktığını ve entarisinin kaba kumaşının arasından omuzlarına işlediğini hissediyor. El seri, sır adını verdiği adamı düşünüyor. Çöl tarafında taşlı düzlükte rastladığı adamı. Belki ona bir şey söylemek istiyordu. Yalnız olmadığını söyleyecekti belki. Ummi'ye giden yolu göstermek istiyordu. Belki de şimdi omuzlarını ve ense kökünü yakan yine onun bakışı. Ama gözlerini yeniden açtığında kıyıda kimse yok. Korkusu yatıştı. Kuru ağaç, yılan, kırmızı taşlı ve tozlu alan sanki hiçbir zaman var olmamış gibi silinip gitmiş. Lala denize doğru dönüyor. Kamyonun örtüsünün arasından onu ilk kez gördüğü ve ağlamaya başladığı günkü kadar güzel deniz. Güneş denizin üzerindeki havayı temizlemiş. Dalgaların tepesinde oynaşan kıvılcımlar ve iri köpük yığınları var. Rüzgar ılık, derinliklerinden gelen kokularla yüklü. Yosun, minare, tuz ve köpük kokuları. Lala yeniden kıyı boyunca ağır ağır yürümeye başlıyor. Ve içinde bir tür esriklik duyuyor. Sanki üzerine gerçekten denizden, gökyüzünün aydınlığından, beyaz kumsaldan gelen bir bakış yönelmiş. Bunun ne olduğunu tam çıkaramıyor. Fakat her yerde hazır bulunan, ona bakan, bakışlarıyla onu aydınlatan birinin olduğunu biliyor. Bu onu kaygılandırıyor biraz. Aynı zamanda da içini ısıtıyor. İçinde ışıyan, karnından başlayıp parmak uçlarına dek yayılan bir dalga bu. Durup çevresine bakıyor. Hiç kimse, insana benzer hiç kimse yok. Yalnızca dikenli çalılarla kaplı, el pençe divan durmuş büyük kumullar ve kıyıya doğru birer birer çarpan dalgalar. Belki de durup dinlenmeden bakan denizdir. Su dalgalarının derin bakışı, kum ve tuz dalgalarının ışıltılı bakışı. Balıkçı Naman denizin kadın gibi olduğunu söyler ama nedenini asla açıklamaz. Bakış dört bir yandan gelir. Tam o sırada büyük bir martı ve kırlangıç sürüsü kıyı boyunca uçuşa geçerek kumsalı gölgesiyle kaplıyor. Lala bacakları ıslak kuma saplanmış, başını geriye atmış deniz kuşlarının geçişini seyrediyor. Kuşlar ılık rüzgar akımına karşı ağır ağır uçuyor. Saçaklı uzun kanatları havayı dalgalandırıyor. Başları hafifçe yana eğik, aralık gagalarından garip iniltiler, garip gıcırtılar çıkıyor. Sürünün ortasında tek bir siyah lekesi olmadığı için Lala'nın onu çok iyi tanıdığı bembeyaz bir martı var. Rüzgara karşı kürek çekerek Lala'nın üzerinden ağır ağır geçiyor. Kanatlarındaki tüyler biraz tarazlanmış. Gagası aralık. Böylece gerçekten küçük kafasını kıyıya doğru eğerek damla gibi parlayan yuvarlak gözleriyle Lala'ya bakıyor. ''Kimsin? Nereye gidiyorsun?'' diye soruyor Lala. Beyaz martı ona bakıyor ama yanıt vermiyor. Diğerlerinin yanına gidiyor. Kıyı boyunca uzun uzun uçuyor. Yiyecek bir şeyler arıyor. Lala beyaz martının onu tanıdığını ama martıların insanlarla yaşamaya yatkın olmadıkları için yanına gelmekten çekindiğini düşünüyor. Yaşlı Naman kimi zaman deniz kuşlarının denizde fırtına sırasında ölmüş insanların ruhları olduğunu söyler. Ve Lala beyaz martının ince uzun açık tenli saçları ışık renginde gözleri alev gibi parlayan bir balıkçının ruhu olduğunu düşünür. Belki de o eskiden bir deniz prensiydi. O zaman kum tepelerinin arasına kumsala oturur ve kıyı boyunca uçan martı sürüsüne bakar. Fazla çaba göstermeden kolayca uçarlar. Uzun kıvrık kanatlarını rüzgara yaslamışlardır. Başları hafifçe yana eğiktir. Yiyecek ararlar çünkü o yakınlarında kamyonların gelip gittiği büyük kent çöplüğü bulunur. Garip iniltilerle durmadan bağırışırlar. Sonra birden tiz çığlıklar atarlar ve gülerler. Kimi zaman bir deniz prensine benzettiği beyaz martı Lala'nın yanına gelip uçmaya başlar. Kum tepelerinin arasında büyük halkalar çizer. Kızı tanımıştır sanki. Lala kollarıyla ona işaret eder. Seslenmeye çalışır. Kim olduğunu öğrenmek için bütün adları sıralar. Ona belki de ilk şeklini kazandıracak adı arar. Köpüklerin arasında ışık saçlı, gözleri alev gibi parlayan prensi yaratacak adı. Süleyman, Mümin, Danyal. Ama beyaz martı gökyüzünde dönmeye devam eder. Denize doğru gider, kanadının ucuyla denize ha değdi ha diyecek. Kas katı gözü Lala'nın gölgesine dikilidir ama yanıt vermez. Kimi zaman biraz bozulduğu için Lala kollarını sallayarak martıların peşinden koşar ve deniz prensi olanı sinirlendirmek için bağırarak rastgele adlar sıralar. Piliçler, serçeler, güvercin bozuntuları, hatta atmacalar, akbabalar diye bağırdığı bile olur. Çünkü bunlar martıların sevmediği kuşlardır. Ama o adı olmayan beyaz kuş ağır uçuşuna devam eder. Aldırmaz, kıyı boyunca uzaklaşır, doğudan esen rüzgarda süzülür. Ve Lala sert kumsalda ne kadar koşsa yanına varmayı başaramaz. Martı gider, köpük şeridi boyunca diğer kuşların arasına karışır, kayıp gider. Az sonra kuşlar göğün ve denizin mavisinde eriyen belli belirsiz noktacıklara dönüşür. Su da kendine göre güzeldir. Yaz ortasında yağmur başlayınca su saçtan ve katranlı kağıttan olukların altındaki damların üzerinde şırıldamaya başlar. Büyük bidonların içinde tatlı şarkısını söyler. Yağmur gece bastırır ve Lala vadinin ya da denizin üzerinde gök gürültüsünün yayılan gümbürtüsünü dinler. Tahtaların aralıklarından bakar ve durmadan yanıp sönen, evin içindeki nesneleri sarsan o güzelim beyaz ışığı görür. Ama döşeğinde kıpırdamadan yatar. Başı çarşafın altında uyumaya devam eder. Fırtınanın sesini duymaz. Ama odanın öbür ucunda yatan iki oğlan uyanıktır. Lala onların alçak sesle konuştuklarını, sessizce gülüştüklerini duyar. Şiltelerinin üzerine oturmuşlardır. Onlar da tahtaların aralığından dışarısını görmeye çalışırlar. Lala kalkar, şimşeklerin çizdiği şekilleri görmek için sessizce kapıya doğru yürür. Ama rüzgar esmeye başlamıştır. Yayvan ve soğuk damlalar toprağa düşer ve damda çatırdamaya başlar. O zaman Lala yeniden örtülerin arasına döner. Çünkü yağmurun sesini böyle dinlemeyi sever. Gözlerini karanlıkta iri iri açar. Damın zaman zaman aydınlandığını görür. Toprağa ve saç levhalara gökten düşen küçük taşlar gibi şiddetle çarpan damlalara kulak verir. Bir süre sonra Lala oluklardan fışkıran ve boş korozan fıçılarının dibine vuran suyun sesini duyar. Suyu içen kendisiymiş gibi mutludur. İlkin madeni bir çatırtı duyulur. Derken fıçılar doldukça ses yavaş yavaş derinlik kazanır. Ve su her tarafa birden sel gibi akar. Toprağın üzerine, su birikintilerine, dışarıda terk edilmiş eski tencerelere. Yağmur toprağa dövdüğü zaman kışın kuru tozu havada yükselir ve soluması hoş garip bir ıslak toprak, saman ve duman kokusu duyulur. Gecenin içinde çocuklar koşuşur. Üstlerinde ne varsa çıkarmışlardır. Sokaklarda bağırıp çağırarak, gülerek çırılçıplak koşuşurlar. Lala da onlar gibi yapmak isterdi. Ama o artık koca kız. Onun yaşındaki kızlar çırılçıplak dolaşamaz. O da suyun saç levhalar üzerindeki pıtırtılarını dinleyerek, çatının her iki yanından fışkıran ve kerozen fıçılarını duru bir suyla taşıran iki güzel çeşmenin sesini dinleyerek uyuyakalır. Yağmurun bir de şu iyiliği vardır. Sular gökyüzünde günlerce, gecelerce boşandıktan sonra ırmağın karşı kıyısındaki kentte hamama gidip sıcak suyla yıkanabilir insan. Ama akşamüstü güneşin sıcağı biraz azaldığında ve gökyüzüne iri beyaz bulutlar yığılmaya başladığında Lala'yı hamama götürmeye karar verdi. Bugün kadınlar hamamı günü. Herkes nehir kenarında uzanan dar patikada akıntıya karşı yürüyerek hamama doğru gidiyor. Nehrin 3-4 kilometre yukarısında köprü var. Kamyonların yolu da oradan geçiyor. Ama önce nehirdeki sığlıktan geçmek gerekiyor. Kadınlar nehrin karşı kıyısına buradan geçiyor. Ama Zubida teyzesinin kızı Zora ve Lala'nın göz aşinası olduğu ama atlarını unuttuğu bazı kadınlarla önden gidiyor. Geçidi aşmak için eteklerini sıvıyorlar. Yüksek sesle konuşup gülüşüyorlar. Lala biraz geriden yürüyor. Halinden pek memnun. Çünkü bugün öğleden sonra evde yapacak bir iş yok. Ateş yakmak için odun toplaması da gerekmiyor. Üstelik göğü daraltan koca beyaz bulutları ve nehir kenarındaki otların yeşilini de pek seviyor. Nehrin suyu toprak renginde, buz gibi. Lala geçitten geçerken su bacaklarının arasında titreşiyor. Nehrin ortasındaki kanala geldiğinde ayağı bir yükseltiye takılıyor ve Lala karnına kadar suya batıyor. Çabucak kurtarıyor kendini. Entarisi karnına ve kalçalarına yapışıyor. Karşı kıyıda nehri geçmek için eteklerini sıvayan kadınları seyreden erkek çocuklar var. Kadınlar onlara çakıl taşları fırlatıyorlar. Hamam nehrin yanı başında tuğladan büyük bir hangar. Siteye ilk geldiğinde ama Lala'yı buraya getirmişti. Lala hiç böyle bir şey görmemişti. Sıcak su dolu kurnaların bulunduğu büyük bir oda bu. Taşların ısıtıldığı fırınlar da var. Bir gün kadınlar günü, bir gün erkekler günü. Lala bu odayı çok seviyor. Çünkü duvarların tepesinde kıvrımlı saç damın altındaki pencereler çok ışık alıyor. Hamam yalnız yazın çalışır. Çünkü buralarda su kıttır. Su yüksekçe bir yere kurulmuş bir sarnıçtan gelir. Üstü açık bir boru hattından hamama ulaşır. Orada çamaşır teknesini andıran çimentodan büyük bir havuza çağlayan gibi akar. Sıcak suyla yıkandıktan sonra Ama ve Lala bu havuza girerler. Birbirlerinin üzerine tas tas soğuk su atarlar. Biraz da bağırışırlar çünkü su titretir onları. Burada Lala'nın pek sevdiği bir şey daha vardır. Odayı beyaz bir sis gibi kaplayan, tavana kadar dalga dalga yayılan ve ışığı perdeleyerek pencerelerden uçup giden buhar. Odaya girince buhardan bir an soluğu kesilir insanın. Sonra giysiler çıkarılır ve hangarın dibindeki bir sandalyenin üzerine katlanarak konur. İlk başlarda utanıyordu Lala. Hamama alışık olmadığı için diğer kadınların önünde çırılçıplak soyunmak istemiyordu. Memeleri olmadığı ve teni çok beyaz olduğu için ona baktıklarını ve alay ettiklerini sanıyordu. Ama onu azarlıyor, soyunmaya ve uzun saçlarını bezden bir şeritle topuz halinde toplamaya zorluyordu. Soyunmak artık ona hız geliyor, başkalarını aldırmıyor bile. Başlangıçta bunun çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyordu. Çünkü çok çirkin kadınlar vardı, çok yaşlı, derileri ölü bir ağaç gibi kırışık ya da şişman kadınlar, yağlar içinde, memeleri tulum gibi sallanan ya da hasta olan, bacakları yaralar ve varislerle kaplı olanlar. Ama Lala onlara artık aynı gözle bakmıyor. Çirkin ya da hasta kadınlara acıyor, onlardan korkmuyor. Hem su öyle güzel, öyle saf ki. Gökyüzünden doğrudan doğruya büyük sarnıca boşanan su öyle taze ki ona ihtiyacı olanlara şifa verir mutlaka. Uzun kuraklık aylarından sonra Lala ilk kez suya girdiğinde hep böyle olur. Su bedenini birden sarar. Bacaklarının, karnının ve göğsünün derisini öyle sıkılaştırır ki Lala'nın bir an soluğu kesilir. Çok sıcak, çok serttir su. Derinin altında kanı işletir. Isı akımlarını bedeninin içine kadar gönderir. Kızgın su çenesini aşıp dudaklarına değene kadar Lala küvetin dibine doğru kayar ve su burun deliklerinin altına kadar yükseldiğinde durur. Bir süre öylece kalır. Kıpırdamadan, buğu bulutunun altında yükselir gibi olan kıvrımlı saç tavana bakar. Derken Ama bir avuç sabun otu ve lav tozuyla gelir ve sırtında, omuzlarında ve bacaklarında birikmiş teri ve tozu temizlemek için Lala'nın bedenini ovar. Lala ses çıkarmaz çünkü Ama sabunlamayı ve derileri kabartmayı çok iyi bilir. Sonra havuza gider, serin, neredeyse soğuk suya dalar. Su gözeneklerini sıkıştırır, derisini pürüzsüzleştirir ve sinirlerini ve kaslarını gerer. Diğer kadınlarla birlikte sarnıçtan gelen suyun çağlamasını dinleyerek işte böyle yıkanır hamamda Lala. Onun yiyelediği su budur. Dağdaki pınarların suyu gibi berrak, duru, hafif su aşınmış bir tacın üzerindeki gibi temiz teninden aşağı kayar. Işığa doğru sıçrar ve binlerce damla halinde yeniden fışkırır. Çeşmenin altında kadınlar ağırlaşmış uzun saçlarını yıkarlar. En çirkin bedenler saf suyun billuru arasında güzelleşir. Soğuk su sesleri canlandırır, tiz kahkahalar çınlatır. Ama Lala'nın yüzüne avuç avuç su atar ve kızın bembeyaz dişleri bakırlaşmış yüzünde parıldar. Işıl ışıl damlalar memelerinden, karnından, bacaklarından aşağıya süzülür. Su teni yıpratır ve cilalar, el ayağlarını yumuşacık yapar. Hangarı dolduran buğuya karşın hava soğuk. Ama Lala'yı büyük bir havluya sarar, kendisi de göğsünde düğümlediği bir peştemale sarılır. Birlikte sandalyenin üzerinde katlanmış giysilerinin durduğu hangarın ucuna doğru yürürler. Otururlar. Ama Lala'nın saçlarını uzun uzun taramaya başlar. Tutam tutam ayırır onları. Bitlerini, sirkelerini ayıklamak için sol elinin parmakları arasında onları iyice düzleştirir. Bu da hoş bir şey. Düşlerde olduğu gibi. Lala hiçbir şey düşünmeden dosdoğru karşıya bakıyor. Bütün o su yormuş onu. Güneş ışığının titreştiği pencerelere güçlükle tırmanan yoğun buhar uykusunu yitirmiş. Kadınların konuşma ve gülüşmeleri, su şırıltıları, taşların piştiği fırınların hırıltısı sersemletmiş onu. O da metal sandalyeye oturmuş, çıplak ayaklarını yerin serin çimentosuna dayamış, büyük ıslak havlusunun içinde ürperiyor ve Ama'nın hamarat elleri durup dinlenmeden saçlarını tarıyor. Suyun son damlaları yanaklarından ve sırtından aşağı süzülürken onları çekiştiriyor, düzleştiriyor. Her şey sona erip de giysilerini giydikten sonra gidip birlikte dışarıda oturuyorlar. Batan güneşin sıcaklığında yaldızlı süslerle bezeli fincanlarda nane çayı içiyorlar. Sanki uzun bir yolculuk yapmışlar da harikalara karınları tokmuş gibi neredeyse hiç konuşmuyorlar. Irmağın karşı kıyısındaki tahta ve katranlı kağıttan siteye dönmek için önlerinde uzun bir yol var. Ortalık şimdiden gece mavisi. Eve vardıklarında yıldızlar bulutların arasında parıldıyor. Bazı günler vardır, diğerlerine benzemez. Bayram günleridir bunlar. İnsanlar biraz da o günler için yaşar. bekler, umut eder. Gün yaklaşınca sitenin sokaklarında, çeşme başında başka şey konuşulmaz olur. Herkes sabırsızdır ve bayram gününün bir an önce gelmesini ister. Kimi sabahlarla yüreği çarparak uyanır. Kollarında ve bacaklarında garip karıncalanmalar vardır. Çünkü o günün geldiğini sanmıştır. Bütün hızıyla kalkar, saçlarını bile toplamadan sokağa çıkar ve sabah ayazında koşmaya başlar. Oysa güneş daha doğmamıştır. Her şey kül rengi ve birkaç kuşun çığlıkları dışında sessizdir. Ama sitede incin top oynadığı için günün henüz gelmemiş olduğunu anlar ve örtülerin altına dönmekten başka çaresi kalmaz. Ya da durumdan yararlanmaya karar verir ve güneşin ilk ışınlarının dalgaların tepesinde belirdiğini görmek için gidip kum tepelerine oturur. Uzun gelen, geçmek bilmeyen erkek ve kadınların bedenlerini sabırsızlıkla ürperten oruçtur. Çünkü bayramdan önceki günlerde az yenir, az su içilir. Yalnız güneş doğmadan önce ve battıktan sonra. Bu durumda günler geçtikçe bedenin içinde yakıcı, kulakları uğuldatan bir boşluk büyür sanki. Bununla birlikte Lala oruç tutmayı sever. Çünkü günler boyunca uzun saatler yemek yemediğinde, su içmediğinde yıkanmış gibi olur. Saatler daha uzun gelir, daha dolu dolu geçer. Çünkü en ufak şeye dikkat edilir. Bu dönemde çocuklar okula gitmez, kadınlar tarlalarda çalışmaya ara verir. Delikanlılar kente gitmez olur. İnsanlar ağaçların ve kulübelerin gölgesinde oturur, gölgelerin güneşle birlikte yer değiştirmesini seyreder, arada bir yarenlik ederler. Günlerce yemek yenilmediğinden gökyüzü de daha temiz görünür. Beyaz toprağın üzerinde daha mavi ve pürüzsüz. Sesler daha çok yankılanır. Yankılar bir mağaranın içindeki gibi uzar. Işık daha saf, daha güzel görünür. Günler bile daha uzun gelir. Anlatması zor ama kimi zaman sabah yataktan kalkmalarından gün batımına kadar bütün bir ay geçmiş gibi olur. Güneşin yaktığı, kuraklığın kasıp kavurduğu zamanlar Lala oruç tutmayı sever. Kül rengi toz ağızda bir taş tadı bırakır. Arada bir limon kokulu küçük otlar ya da şifa otunun buruk yaprakları emilir ama tükürmeye özen göstererek. Oruç zamanı geldiğinde Lala her gün taşlı tepelere Hartani'yi görmeye gider. O da gün boyunca yiyip içmez ama bu onun davranışını hiç değiştirmez. Yüzü de hep yanık kalır. Teninin esmerliğinde gözleri daha da kuvvetle parlar. Gülümsediğinde dişleri pırıl pırıldır. Tek fark bedenindeki suyu kaybetmemek için aba kepeneğine tamamen bürünmesidir. Güneşin altında tek ayağının üzerinde kımıldamadan durur.